Deli Kelimeler. Düşünceli Kelimeler.
Merhaba, ben Bulut.
Ben Hakan.
Düşünceli Kelimeler'i dinlemektesiniz. Geçen programımızı dinleyenler konuşmamıza ulusal kimliklerin kurgusal yönleri neden bahsederek, irdeleyerek devam edeceğimizi hatırlayacaklardır. Bu yüzden senin bu konuda ne düşündüğünü dinlemeyi bekliyorum.
Yani kurgu gerçeklerden, hep gerçeklerden veya daha şey diyelim, bilimsel tabirle verilerden yola çıkıp tamamen kurgu oluşturulabilir.
Bu dediğinin tam tersini yapıp aynı sonuca varan bir mockumentary var. Gerçek olmayan belgesel. Woody Allen'ın Zelig belgeseli.
Evet.
Hiçbir şey gerçek değil ama her şey çok gerçek. Yani toplumun içindeki o gerilimleri yansıtması, onunla denk düştüğü ya da mesela başka bir kurgu görüyoruz. Forrest Gump, öyle bir karakter yok. Oralarda hiç bulunmadı. Ama tam bir Amerika belgeseli. Amerika hiç bilmeyen birine burası nasıl bir ülkedir, bunlar nasıl insanlardır dersen izletmen gereken filmlerden bir tanesi Forrest Gump. Bütün o tarihsel koşulların, dönemlerin içerisinden geçen her şeye teker teker dokunan ve beni başka bir şeye getirtir. Umarım izledin diye düşünürüm. Yakın zamanda çekilen bir film. Don't Look Up.
Yo, izlemedim.
Yani çok spoiler vermeyeyim sana ve izlemeyen diğerlerine.
Yani şey okudum, açık söyleyeyim. Böyle bir anda bu geçtiğimiz senenin sonuydu yanılmazsam ya da yeni yılın hemen başında bir anda sağda solda çok duydum ama seyretmedim henüz.
Benim için ben böyle sevdiğim şeyler yaygınlığı kazandığı zaman mutluluk duyarım. Bu da onlardan birisi oldu. Çok tartışıldığında, çok izlendiğinde, konuşulduğunda. Don't Look Up'ta da gerçek dışı tırnak içinde ama filmin esas meselesi o gerçekliği nasıl kurguladığımız. Yani herkes işte küresel ısınmayla ilgili falan izledi. Doğru olabilir ama tamamen şey, mevcut durumu nasıl aktardığımız, neye inanmayı tercih ettiğimiz, inandıktan sonra dahi bunları nasıl yorumladığımız ve bize yol açtı. Yani karşınızdakinin size söylediği birebir doğru yansıtabilir ama öyle bir bağlam içerisinde yansıtır ki o sizi olması gereken çok uzak bir yerine savurabilir. Çok fazla detay vermek istemem ama yani bir tane ufak bir örnek vereyim. Film, yani bu bahsettiğim kısım trailer'dan ya da ufak işte plotları okuyarak da görebileceğiniz bir bilgi. Merak etmeyin, yani filmi izleme zevkinizi bozmaz. Bir göktaşı dünyaya doğru yaklaşıyor. Ve dünyaya çarparsa dünyayı yok edecek. İnsanlığın sonu olacak tamamen. Bir grup aydın insan, işte bilim insanı, insanlığı bu konudan haberdar etmeye çalışıyor. Bir grup insan da inatla bilmelerine rağmen var olduğunu, bunun olmadığını söylemeye çalışıyorlar. Yani insanlığı yönetebilsinler diye. Ve bir yerde bu yöneticilerden bir tanesi bir miting alanında diyor, niye gökyüzüne bakmanızı istiyorlar biliyor musunuz? İsteyenlere söylüyorum, look up. Çünkü sizin korkmanızı istiyorlar. Ve alkışlar, evet. Baktığında burada yanlış bir şey yok. Evet, gökyüzüne bakmanı istiyorlar ki onu orada görüp korkasın diye. Ama korkman lazım zaten harekete geçmeniz.
Evet.
Ya da mesela bunu şey diye çevirebiliriz işte. Hani Türkiye'de bunu söylediği geçenlerde bir kamu insana diyeyim artık. Sizden ne istiyorlar biliyor musunuz? Sizden geçmişinizle utanmanızı istiyorlar, yüzleşmenizi istiyorlar. Evet.
Güzel bir şey bu.
Yani belki bazı şeyleri daha ileriye gittiğimiz için artık tıpkı 2. Dünya Savaşı'nda Polonya'da diz çöken Willy Brandt gibi Almanların Yahudiler yaptıkları için özür dileyen ve gözyaşı döken, tıpkı yenilgilerinin heykelini diken Macarlar gibi gereksiz girişilen her savaşın yenilgiyi getireceğini unutmamak için, tıpkı aborjinler yaptıklarından dolayı yıllardır her sene özür anma törenleri düzenleyen İngilizler gibi belki bir yere bakıp bazı şeylerin kendi o kurguladığımız kimliklere de yakışmadığını görüp geride bırakmamız lazım burada. Ama öyle bir yönetiliyor ki o duygular artık, öyle bir manipülasyon var ki bizim o kurgunun içerisinde neye inandığımızı, kendimizin belirlediğimizi zannetmemiz bile çok olası değil. Hele ki biraz da soru sormuyorsak.
Evet, ve burada bu noktada şey tartışmaları son derece yerinde değil mi sence de? Hakikat sonrası mı, post-truth mu, hangi tabir kullanılması gerekir Türkçe'de ona gelmeden. Hakikat denilen şey diyelim şimdi isteyerek. Yani hakikat denilen şeyin gerçekten ortadan kayboluşu, ki şöyle düşüncem var, şöyle bir düşüncem var. İçinde yaşadığımız bu dönemde aslında hakikatlerin bir taraftan bazılarına göre, mesela Badiou gibi, Alain Badiou gibi olması bazılarına göre de artık tamamen kaybolması. Tarihsel aslında bir sürecin bizi getirdiği bir şey. Yani bazı düşünürler veya akademisyenler, mesela Lee McIntyre, o bence de çok yerinde bir kitap. Yani şey olarak okunması ve düşünmesi gereken kitaplardan biri. Katılmadığım yerler de var. Onun Hakikat Sonrası diye Telek'ten yayınlandı Türkiye'de. İngilizcesi de MIT Press'tendir. Orada mesela bilim tarafını savunurken bir taraftan da hani böyle sopayı aldığı McIntyre ve sürekli, yani şiddet dilidir ama öyle gerçekten, yani habire vura vura sersem etmeye çalışır şeyi. Kimleri mesela, bu sanki şey gibi, postmodernistler. Hı hı. Hatta şeyi hatırlayacaksın, The Big Lebowski'de, Coen kardeşlerin, onda mesela Türkçe benim çok beğendiğim şeylerden bir tanesi, o dublajlardan iki tane vardı Türkçe dublaj, sonra ortadan kayboldu ama ilk benim seyrettiğim, o zamanlar Cine 5'te bir kanal vardı. Hı hı. O da mesela şey derdi bir yerde, Walter, kahrolası nihilistler, ahbap derdi. Bizzat yani onun gibi bir şey hissettim ben. Mesela o kitabı okurken sürekli böyle postmodernizme olan saldırılarda, tabii yalnız değildi McIntyre şey olarak. Özellikle gene genellemek yanlış olduğunu unutmadan, gözlem olarak söylerim bunu sadece. Sol kesimin içerisinde belli bir grup benzer bir tavır içerisinde. İşte bu postmodernistler sanki,
suçlama olarak.
Evet. Sanki bu postmodernistler olmasaydı her şey güllük gülistanlık, her şey çok iyiydi ama onlar çıktı ortaya, ortalığı darmadağın ettiler. Kaldı ki yani burada da senin de bildiğin gibi başka sorunlar var. Postmodernistler dediğimiz insanlar
bir grup değil.
Evet. Yok, öyle bir yekpare grup da yok. Şeye yani geri geleyim tekrardan bu tartışmalarda, hakikat noktasında. Hakikatin mesela kaybolması, dedim ya şey, tarihsel bir süreç bence. Mesela Marx'ın meşhur sözü, katı olan o her şeyin buharlaştığı. Hı hı. Hatta Marshall Berman'ın kitabıdır ama oradandır, bilin yani Marx'tan alıntıdır. Hı hı. O Marx'ın söylediği bir sözdü. Yani katı olan her şeyin buharlaşması aslında modernite denilen dönemin başlangıcıyla zaten başladıydı. Ve bugün bizim bu hakikat kaybı, ki bir taraftan buharlaşıyor ama hakikat diye bir şey hala daha var. Onu tabii hatırlatmakta fayda var. Hatta gene çok iyi bildiğin Lyotard'ın postmodern durumda zaten tam da bahsettiği budur. Yani bu bilimsel gelişme, bir taraftan sanayileşme, sonrası toplum, teknoloji, ama işte bu büyük anlatılar. Yani mesela insanı anlatan nedir? Psikanaliz insanın derinlerini anlatır, insanın ne olduğunu anlatır. Veya işte Marksizm insana dair, yani tek bir tespit şey olarak tek bir cevap var. Yani bunu yaparsak tamamdır, İnsanı işte çözdük, bunu yaparsak cennete ulaşacağız, yeryüzündeki cennete. Mesela Marksizm. Bütün bunlar güzel. İkinci Dünya Savaşı bunları bize birazcık şey yaptı, alaşağı etmemize sebep oldu. Gene herkesin çok iyi bildiği Adorno'yla Horkheimer'ın Aydınlanma'nın diyalektiği. Özellikle onların o ilk bölüm, Odysseus ya da Mit ve Aydınlanma, şu bahseder nasıl aslında aydınlanmanın kendisinin bir mite dönüştüğünü.
Tabii.
O da bu eleştirilerde, ama hala da burada da şey var, bir hakikat var. Onların eleştirisi aydınlanmanın kendisinin bir mite dönüşmesi. Ama onların şeyinden derdi yok, hakikatle hala da bir dertleri yok. Çünkü hakikat onun olduğunu varsayıyorlar veya onu savunuyorlar. Benim de şimdi buralardan yani gelip şunu için söylemek istedim. Bütün bunları sen Donluk Ab'dan bahsederken. Bir taraftan bugün gelişen işte teknoloji, bu hızla her şeyin her yere ulaşabilmesi vesaire çok çelişik değil mi? Bir taraftan biz bilgi denilen şeye ulaşma konusunda inanılmaz rahatız ve çok büyük avantajlarımız var. Diğer taraftan bu avantaj bizim aslında en büyük dezavantajımız olmuş durumda.
Çünkü dezenformasyon olmuş.
Evet, yani bilginin bilgi olmayanla, enformasyonun enformasyon olmayan, yani neyin enformasyon, neyin enformasyon olmadığı, neyin bilgi olup neyin bilgi olmadığı, neyin tırnak içinde, gene isteyerek söylerim bu defa ama tırnak içinde, neyin doğru neyin yanlış olduğu. Mesela verdiğin örnekte, yani gök taşı eğer buraya vurursa, çarpacaksa dünya denilen gezegene, hepimiz zaten öleceğiz. Öleceksek bunu bilmeme veya bunu işte bakmayın yukarıya çünkü sizi inandırmak isterler. Evet, dediğin gibi senin. Söylerler ki çünkü çarpacak ve çarparsak hepimiz öleceğiz. Burada aslında yani şeye geri geleceğim. Bizim bugün geldiğimiz noktada ısrarla sürekli bu tartışmalar şeyde de var akademide. Hakikat in ortadan kalkması ve hakikatlerin gene Badiou'nun tabiriyle ortadan kalkması bir taraftan evet tırnak içinde gene büyük bir özgürleştirme yarattı evet ama diğer taraftan da bizim en büyük handikapımız noktasına döndü şu anda ve bundan öyle bir noktaya geldik ki çıkamıyoruz.
Şunu sormak isterim sana. Aslında cevabını da bir parça tahmin ederim sanki ama senin ne düşündüğünü daha çok merak ettim. Sence bu bahsettiğin belirli bir merkezin ya da belirli bir merkez demeyeyim, belirli karar verme yetisine sahip olanların, yönlendirme yetisine sahip olanların tasarladığı ve bizi içine koyduğu bir durum mu? Yoksa insanın insan olmaktan gelen kusurlarını yeni çağın olanlarıyla yeniden ürettiği bir hal mi bu?
Yeniden ürettiği bir hal diye düşünüyorum.
Ben de buna katılırım. Hatta hatırlarsan yine seninle daha önce konuştuk bunu. Öyle kaldı aklımda. Bir başka arkadaşımız daha vardı yanımızda. Yani beni mesela en fazla dehşete düşüren şey. Ben internetin içinde büyüdüm yaş olarak ama internet 1 yaşadım. Yani internet 2 başladığında artık 20'li yaşlarımdaydım. Hatta 20'lerimin ortasındaydım denilebilir. İşte ilk smartphonelar çıktığında 20-25 yaşında falandım. Daha böyle merkezsizleştiği zamanlarda internetin. Ve şeyi çok net hatırlarım. İnternetin ilk benim denk geldiğim zamanlar 90'lar sonu 2000'ler başında çok daha özgürlükçü bilirdi aslında internet. Yani evet tek bir kanaldan alırdınız. Kullanıcı katkısı çok daha kısıtlıydı. Yani bir forumda bir yazı yazmak, bir işte gazetede belki bazılarında vardı, yorum kısmı bazılarında yoktu ve gazete bu kadar yoktu ama. Onları kurmak zordu ve şey çok tartışılırdı. Yani internet teknolojisindeki ufak bir esneme ile birlikte aslında bu büyük medya kuruluşlarının çok ciddi yaralar alacağı ve dolayısıyla da bu büyük anlatıların da sarsılacağı. Yani eğer ki medya bir enformasyon kaynağı olarak insanın içindeki o bir şeye inanma ihtiyacını ve bilme ihtiyacını yalan gıdayla, sahte gıdayla sürekli besleyen bir şeyse onun hasar almasının küresel çapta yaratacağı etkinin çok büyük olacağı varsayılırdı. Bir parçada yaşandı mı bu? Bazı yerlerde evet yaşandı. Yani mesela bunları da örnek verebiliriz. Türkiye'de Gezi'den örnek verebiliriz. Yani Twitter gibi, Facebook gibi alternatif sosyal medya alanları olmasaydı konvansiyonel medyaya kesinlikle oradaki insanların kendi aralarında bir haberleşme, örgütlenme, nereden olduğunu bilme şansı olmayacaktı. Yani çok net hatırlarım bir arkadaşımın söylediği şeyi. İstanbul'a çok yakın bir yerde oturan annesi ki normalde hep arayıp sorarmış kendisine. Üniversitede okurdu arkadaşım işte neredesin, ne yaptın falan. O aralar hiç arama ihtiyacı bile duymamış. Çünkü medyada hiçbir şey yoktu. Bizim internet kullanıcı olarak görebildiğimiz işte o penguenler hikayesi başkalarına çok daha büyük bir etki yarattı. Bunun başka şeylerini görürük. Başka yerlerde mesela İran'da Arap Baharı, dilim damağımda olan özür dilerim. Arap Baharı'nda da mesela Twitter'ın etkisinin ne olduğu üzerine çok fazla yapılmış araştırmalar var bu konvansiyonel medyanın dışına çıkmaya. Fakat buna orantılı olarak hani bilmem çok fazla büyük bir beklenti içinde miyim ya da işte bunda da faşizmden bir taraf var mı gerçekten soru işareti koyarım ama biraz gezdiğimde Twitter'da, biraz gezdiğimde Instagram'da evet o kanalları açmak isteyen açabiliyor kendisine ama görünür olarak çok daha fazla görünür olan alanları tutan yine o ana akım medya anlayışıyla içerik üretenler. Hatta artık hiçbir mesleği olmayan tek işi sosyal medyada o görüntüyü, o imajı tekrar üretmek olan insanlar var.
Troller var.
Troller ayrı.
Troller var.
Fenomenler de var ama bir de. Yani Instagram'da çok takipçisi olması dışında hiçbir özelliği yok bu insanın. Yani bir moda ikonu mu değil. Ne bileyim bir bilge değil. Herhangi bir konuda bir becerisini, yetkinliğini, çalışmalarını kanıtlamış bir insan mı? Değil. Sadece orada görünür olmak yaptı. Yani tıpkı konvansiyonel medya gibi bu. Bu benim çocukken sorduğum bir şey. Yani bu kadını sürekli televizyon açtığımda görüyorum ama nedir yani? Sesi güzel değil, oyunculuğu iyi değil. Niçin bu kadar gündemde bu insan? Ve şu an bu bana şunu düşündürtür. O egemen anlatılardan uzaklaştığımızı zannettiğimizde yine egemen akılla düşündüğümüz için aslında bir benzerlerini üretiyoruz tekrardan. Yani insana dair handikaplardan bir tanesi de bu belki. Yani tabiri caizse böyle hoşla olmayacak ama kanserli bir hücrenin kendini tekrar üretmesi gibi insanlık kendi suni gıdasını insan olmanın varsa eğer ki meziyetli bir yanı tıpkı bir kuş olmak gibi tıpkı bir balık olmak gibi ona sırt çevirdiği yanları yine insanlık kendi üretiyor.
İşte bunun tabii bugünün dünyasında dediğim gibi başlayan faktörler önemli. Yani endüstri dediğimiz kurumlar çok çok önemli. Yine dediğin gibi şey, bir taraftan evet bu geriye dönüp bunları üretiyoruz. Zaten ben kendi adıma bir çalışma vardı. Onu okuduktan sonra özellikle daha da fazla biraz merak saldım ve buna benzer konulara baktıydım. İnternetin ortaya sunduğu değilim. Olasılıklar, evet hala daha var, potansiyel var. Bunlar çok önemli potansiyeller. Zaten sen de örnek verdin. Diğer taraftan bize şu illüzyonu da vermemesi lazım. İşte özellikle sosyal medyayla devrim yapılacağına inananlar var. Hala da var. Olabilir. Umarım da gerçekten dedikleri gibi olur. Çalışmalar ama şunu gösteriyor. En azından bugünün, bugüne kadar gelen çalışmalar çoğunlukla o Arap Baharı özellikle hani biraz derleri böyle sular durulduktan sonra yapılan çalışmalarda şu ortaya çıktı. Bu ve buna benzer medya organlarının özellikle işte demokrasi, insan hakları gibi konulardaki artıları sanıldığı kadar değil. Ve hatta ilginç bir şey ki bu söyleyeceğim 2014'tü yanılmazsam. Çalışmanın adını unuttum ama 3 yazarlı bir çalışmaydı. Bir tanesi Nico Carpentier'dir. Ortaya çıkan şey yani Avrupa'da yaptıkları bir çalışmaydı. Arap Baharı ile ilgili değil. Ortaya çıkan çalışma şunu teyit etti. Ana akım medya. Ve geri gelelim şeye. Tabii ki siyasal davranışlar değişiyor. Medya kullanımları değişiyor. Buna göre nesillerle birlikte birçok şeyler değişiyor. Bu değişimin hızı bazen başa da dönelim bir nevi. Kendi içinde oluşturduğumuz o gruplarla sosyalleştiğimiz için genelde. Mesela Twitter'de herkes öyle değil. Onu da tabii ki teslim ederek. Çoğunlukla çoğu kişi kendi düşünce yapısına uygun ve veya ilgilendiği şeyleri veya kişileri takip eder. Instagram'da dediğin gibi mesela keza öyle. Facebook eğer varsa, yani özellikle genç neslin artık uzaklaştığı bir mecra. Kıbrıs'ta her ne kadar popüler olsa da dünyada gençlerin gittikçe uzaklaştığı evet bir yer. Ama onu da hadi bir anlığına tutalım burada. Ona da baktığımızda gene kendi ve kendine yakın çevrelerle sosyalleşen. Yankı odaları. Evet, evet. Teşekkür ederim. Onu arardım. Onun için uzattım biraz. Bu yankı odaları bize aslında olan gerçekliği sunmuyor. Onun yerine duymak istediğimiz. Ha bunun şöyle bir hemen eleştirisi de değil. Şöyle bir cevap verilebilir ki doğrudur. Ya zaten geçmişte de insanlar mesela ne yapardı? Senin siyasal düşünceye uygun gazeteyi okurdun. Evet. Yani durup kendisini solcu olarak tanımlayan birisinin mesela tercüman okuduğunu görmezdin Türkiye'de.
Evet, çapraz okuma dediğimiz çok fazla
evet,
olan bir şey
evet,
değil.
Yani çok ender bir şey. O açıdan evet onun öyle bir şeyi var. Zaten işte sosyal medyadaki ama fark onun etkileşim hızını, yani eskiden mesela giderdi birey gazete alırdı veya radyo programını dinlerdi veya işte kitabını ona göre okurdu. Arkadaş gruplarıyla ona göre sosyalleşirdi, okuma grupları vardı vesaire vesaire. Bugün ama teknoloji sayesinde bunun mesela yayılmasından ötürü tabii amacımız o değil bilirim yani da aklıma geldi şimdi konudan konuya geçerken diye söylerim sadece. Mesela bu COVID-19 ve aşı karşıtlığı ve algoritmalar devreye girmesi. Yani mesela hadi COVID-19 aşı karşıtlığını vermeyelim örnek. Başka bir örnek verelim ama benzeşir zaten. İlgilendiğin ve ilgilendiğimizi sandığımız diyelim ya da birisinin. İzlediğin bir video veya işte başka bir şeyle bir anda işte Spotify'dan olsun oradan olsun sana benzer ne demekse o. Bir sürü insandan hatta gerçekten kelime anlamıyla yani milyonlarca insandan bir anda bağlantı kurabilecek bir durumdayız artık. Geçmişte bu gerçekten imkansızdı. Yani bundan 40-50 yıl öncesinde bile benim yani Japonya'da olan birisiyle irtibat kurmam, işte ondan haberdar olmam büyük bir rastlantı olması gerekirdi öyle hayatımda. Şimdi Japonya'daki birisi senin gibi okuyan, düşünen mesela yani gene ikimizin de aynı adından okuduğu yazarlardan bir tanesidir. Kıyıda Kafka. Murakami. Murakami'nin mesela bir kitabı üzerinde bir Japon birisiyle çok rahat iletişim kurabilip tartışma şansımız olabilir.
Ben sana daha da ötesini söyleyeyim. Benim komşum selam olsun buradan kendisi Dilha teyze. Murakami'yi çok severek okur ve Japonya'da tuz sinemi olduğunda iyi misiniz, sizin için endişeleniyorum diye mesaj attıydı. Mail attıydı kendisine, e-mailini bulup.
İşte düşün yani nereden nereye. O açılardan inanılmaz farklılıklar var. Bununla da birlikte bu işte bu yankodalar dediğimiz şey bizde biraz, yani insanlar da öyle diyelim ya da, tuhaf bir şekilde şey algısında oluşturmuyor mu? Gerçeklik algımızın şekillenmesini bir taraftan bunlar sağlıyor. Bir taraftan da işte şeye geri dönelim. Esprili bir şekilde postmodernizm tartışmalarına. Yani gerçeklik ortadan kalktığından beri veya gerçeklikle hakikat birbirinden farklı, tabii onu da söyleyelim de, hakikatin şeyine girmeden, gerçeklik neyin gerçek olduğu, neyin gerçek olmadığı ortadan kalktığından beri artık öyle bir durumdayız ki medyaya mı güvenmemiz lazım? Soru işareti. Komşumuza mı güvenmemiz lazım? Soru işareti. Kendimize mi güvenmemiz lazım? Biraz espri yapayım. Evet. Mesela Trump buna güzel bir örnek. Seçimlerin yani açık seçik kaybedildiğini bile bile öyle bir propaganda yapıyor ki, hayır ben kaybetmedim ve buna gerçekten samimiyetle inanan, yani 1 2 3 değil binlerce insan.
Beyaz Saray'ı basacak kadar.
Yani çok çok garip bir durumdayız. Sen dedin ya, o aslında şey, yani insanın içindeki o şeyden kaynaklı mı? İçinde yaşadığımız çağ biraz o açılardan bu mücadelelerin sürmeye devam edeceği, şeyin tabirini kullanayım, Eric Hobsbawm'ın, tuhaf zamanlar.
Belki biraz çok kabaca söyleyeceğim. Kabaca olan pek çok şey gibi. Bu da kusurlu ve eksik olacak ama toparlamak için söylüyorum. Zaten hani senin farkında olduğunu düşünürüm. Herhalde dinleyenler de fark edecektir. Genellikle gerçeği bilmekten çok gerçeği aramaktır tavrım. O yüzden katkı koymak isteyen varsa sonradan sevinirim ama şöyle belki toparlayabilir miyiz? Hani ilk başta insan dedik ya, insanın alet kullanabilmesi ve bilgi oluşturması ve bu bilgiyi aktarabilmesi, biriktirebilmesi. İnsanlık bunun içerisinde pek çok meta üretti. Somut ve soyut metalar. Ve bu metaların pek çoğu ondan sonra artık bir iktidar alanına dönüştü. Hem artı değer olsun, işte ürettiği kapital olsun, onun dışında fiziksel olanaklar, toprak parçası, dünyanın üzerindeki iktidar alanı, bunlar. Artık geldiğimiz çağda gerçekliğin kendisi bir meta ve bir iktidar alanı halinde, her zamankinden daha da fazla. Ve bundan dolayıdır da daha da fazla bir hem taarruz altındayız hem de savunmaya ihtiyaç duyuyoruz kendimizi, gerçekliklerimize dair. Ama önceki meta savaşlarından farklı olarak bugün metamızın artık nerede olduğu çok belirsiz. Neye tekabül ettiği.
Çünkü zemini kaybettik.
Evet.
Ve kaybettiğimiz zeminin kaybolduğunun farkındayız sanki. Bana gelen paradoks, yani paradoksal, bana hep düşündüğümde gelen şu. Bir taraftan bunun olmamasının işte olumlu taraflarını görmeye çalışıyoruz. Güzel. Ve özellikle de bu baskıcı kısmını, yani şeyden beri çok ayyukta olan anlamında, yani mesela modernitenin getirmiş olduğu dayatmacılıklar, onlara eleştiriler getirilmesinde de son derece bence yerinde şeyler var, girişimler var. Ama sorun şu, bir taraftan bunlara, bu hakikatleri yok ederken veya işte bunlara saldırırken farkına vararak veya varmayarak aslında kendi hakikat lerimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Şeyde de
oluşturmaya
biraz,
belki çalışıyoruz.
Oluşturmaya çalışıyoruz ama onda da şey var bana sorarsan. Oluşturulmaya çalışan hakikatlerde zorbaca bir hakikat oluşturma.
Dayatma.
Her zaman değil. Evet, her zaman değil ama mesela örnek, yani yanlış bir örnek olmasın tabii de, işte mesela Trump'a baktığımızda, yani tamamen o geneli McIntyre'ın kitabındaydı. Bir ya da ikinci bölümde ilk yılda söylediği yalanları saydılar. Ve ondan sonra bir sergi açıldı New York'ta. Böyle bir duvar, evet, gibi bir şey yaptılar o sergiden. O kadar mesela yalan söyleyen bir insan ki, ama
yanlış hatırlamasam bir katkı koyayım, 22 bin civarı bir rakamdı.
Evet evet, yani çok büyük bir rakam. Ondan da yani duvar yaptılar şey olarak, o sözlerinden. Buna rağmen, yani bu hani derler ya, bu gün be gün böyle ortada olduğunda şu soru gelmez mi yani akla? Kendi hakikatini veya kendi doğrusunu diyelim, ikisini daha da burada beraber kullanalım. Kendi doğrusunu ortaya koymaya çalışırken daha önceki doğruları veya daha önce ortaya konanları eleştirmeye devam etmede bir sorun yok. Ama yapılan aslında tamamen aynı, yani eleştirilenin benzerini yapılıyor ve daha da tuhaf olan şimdi şey, yürüyeceğimiz zemin kalmadı. Yani var aslında da zemin biraz belki şey gibi diyelim. Yani ayla dünya gibi. Yani yer çekimi altıda bir düştü. Şu anda evet bir zemin kurmaya çalışıyoruz ama o kadar kolay değil ve yürümeye çalışırken yer çekimi altıda bir olduğu için dünyaya göre çok büyük güçlükler içerisindeyiz.
Bunda bence senin az önce bahsettiğin bir şeyin içinde cevap var bunda. Hani sen böyle daha konuşmanın başlarında şeyden bahsettin ya. Bu kültürel geçişlilik ve ötekiler aslında kendi kimliğimizi kurarken ki temel unsurlar, karşımızda olanlar. Çoğumuzun aklında yani hem toplumlar içinde yetiştiğimiz toplumların hem de bireyler olarak belki tam bu geçişlilik döneminde olduğumuz için şöyle bir düşünce biçimi var. Dikotomi, yani ben ve benim karşıtım olanlar. Benim grubum ve benim karşıtım olanlar. Yani bu sadece milliyetçiler için geçerli değil bu söylediğim. Sen mesela az önce solcuların postmodernistlere karşı tepkisinden bir dile getirdin. Bu da böyle bir dikotomi. Eskiden onun karşısına kimi koyardı? Liberali koyardı mesela belki. Artık liberal değil, bütün bir postmodernizm var karşısında. Hem karşındakini yok sayma eğiliminde olacaksın, onun geçersizliğini savunacaksın. Hem de o dikotomi üzerinden kendini kuracaksın. Bu bir buhran, yani uygulanması mümkün olan bir şey değil. Yani hakikatin aldığı yeni biçimlere, hakikatin tüketilme biçimine, hakikat diye sunulanlara karşı çıkarak hakikatin sahibi olduğunun iddiasında bulunduğun zaman aslında hakikatin bir merkez tarafından üretilebilir olduğunu savunmuş oluyorsun ve karşı tarafa da meşruiyet kazandırıyorsun bir anlamda. Onun meşru olması da o dikotomi içerisinde senin geriye gitmen demek. Yani yine aynı o kısır döngü gibi bir şey bu.
Evet. Sonlara doğru böyle aklıma gene aslında farklı bir şekilde zikrettim de aklıma ismi geldiği için şey yapayım dedim. Çalışmayı senin de bildiğin. Yine Alain Badiou'nun felsefe ve siyaset arasında gizemli ilişki diye bir çalışması var. İki tane çevirisi var. Biri Ankor'dan çıktı, biri Monocle'dan. Neyse çeviri hakkında şey yapmayalım ama Monocle'ın çeviriyi biraz daha iyi galiba. Öyle diyeyim en azından. Şey tabii biraz ticari anlamda başlığını daha farklı tuttular Ankor. Ama o da iyi bir çeviri. Çevirilerde sorun yok. Onu şey yapayım. Onun içindeki üçüncü yazı. Yeni bir siyaset için yeni bir felsefe. Onun sonunda Badiou hatırlarsam şöyle bir şey söyler. Lacan'dan beri işte hakikatten bahsederken bugüne getirip şöyle bir şekilde sonlandırır. Bir hakikat inşası sorunu var ve aslında yaşadığımız sorunları da ona bağlar. Yani şu anda içinde yaşadığımız dönemin sorunlarının sebeplerinden bir tanesini der ki bize bu hakikat oluşum süreci içerisindedir. Şunu da hatırlayarak söyleyelim. Badiou'nun hakikat anlayışı biraz klasik anlamda postmodernistler. Kimse onlar. Onlarla örtüşen bir hakikat anlayışı değil. Evet çoğulcu bir hakikat savunucusu. Özellikle etik kitabında bahseder hatırlan. O kötülüğün kavrayışı üzerine bir dönemi alt başlığında. Bir taraftan da işte bu çalışmasında siyaset çünkü üzerine yazdığı için siyasi anlamda baktığımızda hakikat inşasının devam ettiğini yani bu sürecin devamından dolayı biraz da aslında bu sorunları yaşadığımızı söyler. Belki de yanılmıyorsam 2006-2007 falandı. Badiou bunu söylediğinde o galiba süreci daha atlatamadık. Yani, tabii ki şu da yok. Yani bitmeyecek pat diye ve işte hakikati bulduk hadi herkes evine gitsin. Hadi sen işte atıyorum sen kokteyl hazırla ben şeyi hazırlayayım. Kutlama yapacak hakikati bulduk falan diye olmayacak da hakikatin yani o şeyi devam edecek bir taraftan evet.
Böyle bir kesim sözün özür dilerim ama kimin de onu düşünürüm. Sanırım Monty Python grubunun bir skeciydi ama çok emin değilim. Şey de olabilir. La Grande Puff diye bir film var. Bilin.
Yok.
Monty Python'un Fransız muadili olabilecek bir grubun. Yani başka bir konusu var filmin de onu çeken ekibinde olabilir. Şöyle bir filmleri vardı. Bir grup komünizmi, sosyalizmi de sağlamak için uğraşırlar. Canlarını yerler böyle ve filmin sonunda artık komünizm kurulur. Bütün dünyalar sosyalistle birleşir ve bir tanesi şey der. Şimdi ne yapacak? Bir sessizlik olur. Derin bir sessizlik bilmezler.
Şeyi görmüşsündür. Roadrunner. Roadrunner'ın son bölümü.
Evet evet.
Son bölümü. Coyote yakalar Roadrunner'ı ve hani her şey anlamsızlaşır.
Family Guy'ın devamını yaptı.
Görmedim onu.
Ben de anlatayım, öyle bitirelim çünkü süremizin sonuna geldik. Roadrunner Coyote'yi yakalar. Pardon, tam tersi. Coyote Roadrunner'ı yakalar. Keser ve arkadaşını yemeğe çağırır. Yemeğe. Yerlerken Roadrunner'ı arkadaşıyla Coyote'ye peki şimdi ne yapmayı düşünün? Ha der, hiç bunu düşünmediydim. Bir sonraki karede şey gösterir. Televizyonun üstünde Roadrunner'ın kafatası koymuş oraya. Bezgin bir şekilde ona bakar ve mutsuz bir şekilde. Çünkü yapacak hiçbir şey yok. Birkaç işe girmeye çalışır. Becerikli olamaz orada. İşte garsonken birisi der ki ben başka bir şey söyledim. Sen başka bir şey getirdin. Sinir krizi geçirir. Ne yaptığımın farkında değilim, tamam mı der. Bütün hayat amacım bitti artık. Ne yaptığımı bilmem. Bir sonraki sahnede boynuna ilmeği geçirir, intihar etmek üzere. Çünkü amaçsız kalmış. Ve sonraki sahnede arkadaşına intihardan nasıl kurtulduğunu anlatır. Ve o an der hatırladım ki İsa beni seviyor ve Hristiyan olmaya karar verdim.
İlginç bir sonmuş. Evet, yani o var olma amacı tabii biraz daha farklı bir şey ama dediğin gibi devam edecek herhalde diyelim. Hakikat arayışımız insan türü olarak.
İnsan türü olarak. Ben çok mutlu oldum kaç zamandan sonra tekrar konuşabildiğimiz için. Ve becerebilirsek biraz sonra bir tuşa basarak her şeyi mahvetmezsem kayıt alabileceğimiz için de çok mutluyum.
Diğer bölümlerde de değilim. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Aruka'da da teşekkürler bize bu imkanı sağladığı için. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.